Herkese selamlar. Kafes Podcast'in bu haftaki bölümüne hoş geldiniz. Bu hafta her hafta olduğu gibi Corvus Combat'ın baş antrenörü ve Türkiye'nin ilk siyah kuşağı ve hani çok bence söyleme, bence en iyi MMA antrenörü Burak Derbiçer'le birlikteyiz. Bu hafta aslında konseptten ziyade biraz popülerliği de son günlerde tekrar gündeme gelen Conor McGregor üzerine konuşacağız. Genel bizim
bıkmamıza rağmen ya ben bıktım yani bu adamdan ama.
Ama çok da önemli bir figür. Yani biz normalde daha MMA'nin içerisindeki hani olgusal temalar hakkında konuşuyorduk işte.
Olgusal tema. Daha iyi daha.
Bu sefer öyle yapmayacağız. Biraz daha magazin aslında bugünkü programın teması ama ben yine de Conor'ın üstüne konuş yani sadece ben böyle düşünmüyorumdur büyük ihtimalle de. Yani bütün MMA tarihinin en önemli figürü yani bütün suyun akışını değiştiren kişi biraz artıları eksileri ve o era yani o Tony Ferguson'ları, Habib Nurmagomedov'ların, Dustin Poirier'lerin olduğu altın jenerasyonun biraz MMA etkilerini konuşuyor olacağız ya, ama önce geçen haftaki maçla başlayalım
geçen
tabii
haftaki
ki.
Maç evet ya bu arada saat şu anda kaç, yarım falan herhalde, akşam dersinden hemen sonra bugün Semih dedi ki kalk dedi ya yani böyle olmaz çalış dedi bana. Ben de hemen gaza geldim.
Yoksa dedim minderde canını okurum.
Dedi tabii. Ben de hemen geldim tekrar eve gittim geri geldim. Şu anda kayıt yapıyoruz. Abi bu saatte yapmak da güzelmiş yani. Kendimi daha böyle canlı hissediyorum. Demek ki ben gece insanı olduğum için belki de kaç tane yıldız bölüm kaçırdık yani.
Şu an bütün bölümleri bir de gece kaydedeceğiz o zaman.
Değil mi? Ne kadar
60 bölümü çıkacağız.
Kesin farkı hissedersiniz ama yani.
Nietzsche de gece çalışıyormuş. Yani bir gereksiz bilgi doldurayım dedim. Sen kahve içerken.
Şimdi şöyle bir durum var. Biz o geçen haftaki bölümü yaptıktan hemen sonra maç oldu. Bana özellikle bu kim alır ve işte kim aldı serileri yapıyoruz ya maç analizleri falan seyretmeyenlerimiz varsa onları da birkaç böyle keyfi yapıyorum ben biraz onu ve bununla ilgili bana da çok kızıyor takipçiler. Abi hepsini yapayım istiyorsunuz ama hepsine yapasım gelmiyor açıkçası. Mesela bu 2 3 bu trilojiler falan yani sevmiyorum hani açıkçası. Keyifle yapmadığım zaman da yapmıyorum. Bana çok bir şey verdiğini düşünmüyorum onun yani. Özellikle Conor maçları daha da sıkıntılı bence. Ben daha önce yaptığımız yorumları linkini de koyarız bakarsınız onun maçıyla alakalı. Bu maça çok bundan önceki maçı aslında biraz konuşmak lazım. O maçta ben Conor'ı hiç görmediğim kadar iyi gördüm ellerini. Gerçekten öyle yani. Çok net, çok keskindi, çok
kaybetti,
hızlıydı.
Kaybetti ikinci maçı mı söylüyorsun?
Evet. Evet. Ama Dustin çok iyi oynadı oyunu. Yani stratejiyi çok iyi kurdu. Calf kickler gerçekten işe yaradı. Aşağıya vurmak çok mantıklı. Çünkü her ne kadar elleriyle nakat eden, kontralarıyla yapan bir adam da olsa Conor içerideki mesafesini ve kontra kontrolünü belinden bacaklarının mesafesini açarak neredeyse böyle bir tekvando stansından, karate stansından yapıyor. Onun için aşağıya vurmaya başladığın zaman bu sefer onu rahatsız etmeye başlıyorsun. Ya Conor gerçekten stres tolere edebilen bir sporcu da değil. Onun için orada onu yıpratmaya başladığı noktada onun knockout'un geleceği belliydi aslında. Yani orada aslında ne kadar doğru bir strateji çizdiğini. Ya yani o maçı bence köşesi kazandı Dustin'in. Çünkü ben gerçekten eğer aşağıya vurmaya devam etmeseydi o maçı kaybedeceğini düşünüyorum. Çok açık yani. Bence Conor'ın elleri hiç fena değildi. Dustin çok açık giriyor oynamaya. Ama tabii o açıklıkla beraber adam bir juggernaut. Nedir juggernaut? Dayanıklı herif, tank gibi yani. Çarpışmaktan korkmuyor, ileri yürüyor ve üst vücuduyla kafasını beraber hareket ettiren bir adam. Bunu Tyson da yapar. Bu çok tehlikelidir ama risklidir de. Yani çenene güveniyorsan bunu yaparsın ama içeri her girdiğinde de vücut ağırlığınla beraber yumruğunu çıkarttığın için çok tehlikeli bir adam haline gelebilirsin. Onun için bu tip adamlara karşı footwork, mesafe koruma, geriye çıkarken vuruşlarla bloke etmek, ileri gelirken dikkat etmek çok önemli. Dediğim gibi yani ikinci yaptıkları maçı tamamen köşesi kazandı Dustin. Ben öyle görüyorum. Ve Dustin'in de oyun planına sadık kalması çok büyük fark yarattı. Tabii onu dövüşürken de hissediyordur yani. Vurduğunun karşı tarafta yarattığı o hissi hissediyor.
Röportajda öyle demişti. Yani oyun planları aslında calf kick üzerinden değilmiş mesela o ikinci maçta. Biraz daha takedown deneyeceklermiş. Şu an bakmış vuruyor.
Gidince o, oraya gitmiyor.
Aynen öyle. Şey antrenörü öyle devam bir yönlendirmede etti. Bulunmuş evet. Ve zaten dediğim
yani,
gibi.
Yani bir şey çalışıyorsa onu yaparsın.
Evet.
Yani her sporda böyledir ya kazanmak için. Bir şey çalışıyorsa onu çok değiştirmeye gerek yoktur yani. Değişiklikler özellikle maç içinde her zaman problemlerle ortaya çıkıyor. Yoksa yani kazanıyorsan niye bir şey oynayasın? Anlıyor musun demek istediğimi? Evet. Onun için ben onu öyle gördüm. Şimdi ikinci maç bittikten sonra üçüncü maçta her şey çok değişti Connor için. Bir kere stres daha da arttı. Yani üzerindeki yük arttı adam. Oyun planını ben çok değişik bir planla geldiğini gördüm. Ama çok yanlış bir planla geldi oyuna. Bir oyun planı vardı ama o plan yanlış bir plandı. Neden? Şimdi sen, ben bu tarz dövüşlerin nasıl oynadığını biliyorum yani. Bunların genellikle böyle daha zayıf, atletik, daha hızlı, içeri hızlı, rahat giren, dışarı çıkan, çıkarken vurabilen, bu tarz dövüşen, böyle snipe eden adamların, böyle sniper vuruşları yapan adamların yani eklemleri falan da çok güçlü olmaz her zaman. Ayak bilekleri daha ince olur. Çünkü bir doğanın bir kanunu var yani. Ya ceylan gibisin falan ya da goril gibisin, anladın mı? İkisini karıştırdırsan da biraz işte kanır gibi oluyorsun. Yani böyle adamların karşı tarafa yıpratma vuruşları yapmaları çok kolay değil. Özellikle karşı taraf bir juggernautsa. Yani sen ben bizim özel grubumuzdan da yazmıştım bunu. Bir çekici çekiçleyemezsin ya. Yani. Mantıklı değil bu çünkü. Anlıyorsun değil mi ne demek istedim? Yani burada
leg kickler özelinde konuşuyoruz.
Tabii canım yani bu sakatlık olmayabilirdi bu arada. Ama yine de bu tekmelerden bence ilk başta böyle şey gibi gözüktü ya. Hani sonuç alacakmış gibi gözüktü. Ama bence yine de buradan sonuç alamayabilirdi. Çünkü büyük bir ihtimalle de alamayacaktı. Çünkü o bacağı yorulacaktı. Yorulmaya başlayacaktı yani. Hani içeri daha risk alarak girecekti Dustin ve yatıracaktı. Ben öyle görüyorum.
Ki zaten ilk roundda da domine etti Dustin. Yani hani
etti.
Yani kırılmasa da
şeyin şeyi anlamak lazım. Bu çok dayanıklı bir adam. Bu savaşan bir adam yani. Hani bunun düzenli olarak bir noktasına vurarak bu bacağı olabilir, kaburgası olabilir falan. Bunu yapabileceği en mantıklı şey aslında ikinci maç stratejisinin aynısıyla çıkardım ben. Yani hiçbir şey değil.
Yine box duruşu.
Ya aynı şöyle söyleyeyim sana. Ya tabii ki farkında varıyor olmak lazım ne kaybettiğini geçen sefer senin. Ama bunun Dustin de farkında. Ve Dustin büyük bir ihtimalle onun zaten buna bir strateji geliştireceğini düşünerek maça çıkacaktır. O yüzden ben hiçbir şey değiştirmeden aynı şekilde çıkardım.
Ki mesela şey çok ilginç.
Ellerimi daha çok kullanırdım yani bu bunda ve anladım. Snipe ederdim ve ilk roundu yemeye çalışırdım. İkinci roundda çalışmaya başlardım.
Ki zaten kondisyonu falan da aslında bu seviyedeki bir dövüşçüye yakışır durumda da değil Connor'ın. Yani hani çok hızlı ağzına nefes yani, almaya başlıyor.
Bu seviyedeki dövüşçü hani, değil artık o.
Değil, hakikaten değil yani.
Değil yani, adı var onun.
O her yerden artık belli oluyor.
Yani seyredilmek istenmen iyi dövüşçü olduğun anlamına gelmiyor.
Bir zamanlar çok iyi bir dövüşçüydü ama o prime'ını bize bence gösteremedi hiçbir zaman. Çok erken belli bir seviye çıktığı için. Bir de şey diyebiliriz.
Prime'ını gördük abi işte. Prime dediğin nedir? Bir kişinin yükseldiği nokta var.
Muhakkak. Ya kendi prime'ını gördük
doğal
ama.
Doğal prime'ını diyorsun sen.
Kendi evet yani prime'ını. Kendi.
Ya öyle bakarsan.
Tam o döneminde boksa geçti
bıraktı,
falan.
Bıraktı tabii. Yani. Bence prime.
Mesela bence Habib'in ona yakın bir şeyini gördük şey maçıyla. Gelce maçıyla hani.
Evet Habib de erken bıraktı bence.
Keşke dövüşseydi.
Ya bu adamdan çok ciddi sakatlıkları falan yok ama yani bir yandan da
sıkıldı herhalde.
Evet.
Bu son kendi adıma bir şey eklemek istiyorum. O sen söyledikten sonra bu tam kırıldı, daha doğrusu çatladığını düşündükleri anın böyle bir replayini koymuşlar. Üst bacağı geldiğinde kırılıyordu. Yani buradan
push kick'te dirsekle blok yaptığı zaman kırıldı diyorlar.
Hmm.
Yani öyle bir boşa bir tane tekme sallıyor. Mesafeyi kontrol etmek için. O sırada galiba Dustin dirseğini indiriyor. O dirsek
kırıyor.
Evet, tibiaya.
Bir de işte bir videoda ben şey gördüm, o bana biraz ilginç geldi. Hakikaten de bir ya belki öncesinde kırıldı. O üstüne o geldiği
tabii
için.
Tabii yok, öyle kırılmaz bilek.
Hani
tabii.
gözle görülür şekilde şöyle bir gayet şeyle hani en zaten. İlkel kickboksu vardır ya, evet. Sen kızarsın burada bir Muay Thai yapsan hani bacağını şöyle aç, hani sen şöyle kaydırmacı şey yapıyorsun, karşılama istiyorsun. Bu gayet böyle hakikaten şans topu gibi, yani yumurtayı böyle birbirine vurma gibi bir an. Tabii. Stratejik olarak sıkıntılı.
Yani bilek gibi gözüktü ilk başta. Hı-hı. Çünkü geriye adım atarken kırıldı ama bile öyle gitmiyor.
Değil.
Evet. Yani öyle değil.
Peki şimdi hani peki son şeyi konuşalım. Sen Conor'ın geri dönebileceğini düşünüyor musun?
Hayır.
Ben de düşünmüyorum.
Böyle bir sakatlıktan geriye kim döndü daha önce?
Kimse herhalde. Yani Silva bile.
Conor da dönemez. Dönemez yani. Dönerdi.
Dönmesine
yani,
gerek var mı yani?
Dönmesine de gerek yok. 300 milyon dolar nakiti olan bir adamın bence ayağını iyileştirip plaja gitmesi lazım. Yani para kazanır, kazanmaya da devam eder. Ha, dövüşür mü? Dövüşür. Ama geri döner mi? Ya yani döner ya, adı döner.
Ben
ama
mesela,
burada da mesela adı döndü. Yani son 3 maçtır mı kaybediyor? Kaçtır kaybediyor?
Tabii yani
en
şey.
Son, en son Cowboy'u yendi.
Cowboy'u yendi. Poirier'i de 2 defa kaybetti ama hani Cowboy da bitmiş
Cowboy,
bir Cowboy
Poirier,
yani.
Poirier değil mi bu?
Evet.
Tamam.
Yani, şimdi Nate Diaz da belki döner diyorlar da dönmesin abi. Yani bence bu işi, ben mesela şeyden de çok rahatsız olmuştum. Poirier, Conor'ı yendikten sonra kemer maçına mı çıkmak istiyorsun? Conor revanş mı dediklerine, hani tabii ki daha çok para kazandığı için Conor revanşı seçti. Ama ben mesela bunun hep bir tür spor müsabakası gibi, hayır ben hani kemeri her zaman öncülüyorum paradan tavrının mesela UFC çok diğer dövüş sporlarının ayırdığını düşünüyordum. Mesela bokstan.
Şimdi paraya, şimdi kemere daha önce sahip olduysan
önemsemez misiniz? Ama geçici kemer kazandı Poirier ya, sayılmaz.
Ya fark etmez. Kemeri daha önce geçici de olsa, mecici de olsa. Yani o senin için orada bir şey var yani. Büyük para maçı bunlar. Yani kemeri yiyemiyorsun.
Adam için tabii ki mantıklı olan o. Yani, ben genel Dana White açısından düşünüyorum mesela.
Abi Dana White falan bu. Dana White ya. Dana White bu organizasyonda kapı hasılatından 14 milyon dolar. Sadece kapı biletinden. Ülkesindeki pay-per-view satışlarından 1 milyon falan. Toplamda 1 milyon 700 bin, 1 milyon 800 bin satış artı sponsorluk gelirleri. Ki her satış 50 dolar artı bazı gece kulüpleri 250 dolar. Toplu gösterim yaptıkları için verdiler. Sadece bu hafta sonu kazandıkları paranın bir hesabını bizim orada arkadaşlar calculator açıp yapabilirler. Yani çok ciddi paralar dönüyor.
Öyle.
O yüzden Dana White hani bu konuda ama kemeri almalıydı falan gibi bir kafaya.
Hayır
hani
şunu
hiçbir zaman girmemişti.
Tabii ki girmemişti.
Onu demiyor muydun?
Şunu kastediyorum ben. Yok bence dediğin doğru da şunu kastediyorum ben. Bu tavır bir tür herkesin, mesela atıyorum bir ara herkes Nate Diaz'la maç yapmak istiyor çünkü Nate Diaz'ın maçları satıyor diye. Çok da iyi bir dövüş olmasına ben hani Conor'a sürekli herkes meydan okuyor falan ve bu böyle bir tür bence profesyonel boksun da sonunu bir şekilde o getirdi. Yani ilgi çeken isimlerin birbiriyle maç yapsınlar ama ortada bir kemer yok, bir sıralamanın bir önemi yok. Yani 9. sıradaki adam işte 2 ile yapıyor falan. 2'deki adam kemeri oynamak yerine mesela 9'daki daha popüler diyor, onu tercih ediyor falan filan. Hani o mesela benim için şeyi
kalbini işin, mi kırıyor?
Kalbimi kırıyor ve hani minnoş yüreğim şey görmek istiyor. Hakikaten en iyi 2 adamın kemer için dövüşmesini görmek istiyor. Neyse şimdi onu daha da uzatmıyorum. Şimdi biraz şeyi de konuşalım istiyordum ben bu programda. Hani Conor'ın etkisine her program biraz değindik aslında ama tam olarak da ne olduğunu konuşmadık. Çünkü ya öncesi ve sonrası tamamen sporun çapı yani şey yapılamayacak şekilde büyüyor. Ve işte trash talk'u, takım elbisesi, herkes onun gibi giyinmeye çalışıyordu. İşin marketing kısmına getirdiği büyük bir sıçrama, hani o aslında Ric Flair'ı taklit eden bir şey var ilk başlarda falan ama maçları da aslında çok heyecan verici ve bence o çok atlanıyor Conor'ın. Yani ilk dönem Conor belki MMA tarihinin en iyi strikerlarından biriydi. Evet. Sen mesela o dönem izlediğin zaman nasıl hissediyordun? Conor'a karşı sempatin var mıydı o dönem abi?
Ben hiç sevmedim ya. Tarz olarak sevmedim. Anladım. Yani anlıyorum yaptığını, ne yaptığını.
Ring'deki tarzında mı kastediyorsun?
Şey, kafes yani ring dediğin şey.
Ya evet.
Ha, yani tarz şeyini, oyununu.
Oyununu evet.
Çok yani komple bir dövüş değil. Tough değil. Dayanıklı değil yani. İnanılmaz bir kondisyonu yok. Anlatabiliyor muyum? Elleri iyi, çok iyi. Çok iyi bir kontracı. Ama dövüştüğü dönemlerde hep iyi adamlara denk geldi. Özellikle yükseldiği zamanlara bak mesela. Yükseldiği zamanlar bazı onun sınıfındaki adamların da düşüşe geçtiği zamanlar. Yani aslında çok büyük prime'de adamlarla çok dövüşmedi. Mesela işte o şeydeki Aldo'nun mesela. Hı hı. Test sonraki döneminde dövüşmesi falan aldı öyle. Onun yani yatırması falan. Çok büyük hormonal dengesizlikler varken işin içinde. Yani bunlar ya sen şöyle şöyle
Brezilyalı milliyetçisi olarak Aldo'yu yedirmedin.
Yok yok
sen
yani.
Şu an
duvarda posteri
yine,
yok yani.
Yine Brezilya milliyetçiliği.
Ya yok tabii bak şimdi yani çok sağlam bir striker Aldo. Yani bir highlight'ına baktın mı hiç? Eski maçlarına falan. Adam canavar yani ama
10 yılı kaybetmemiş bir adamdan bahsediyoruz.
Yani ve onu tek yumrukta yatırıyorsan hani bu arada spor ya olabilir ama Conor şanslı da oldu. Bunu kabul etmek lazım. Yani hem kariyerinde olduğu anda ve orada yaptığı bazı medyayla yaptığı şeylerle aslında kendisini olduğundan daha iyi biriymiş gibi gösterdiğini ben düşünüyorum. O göstermese bile hani orada bir hype var. Çünkü ben baktığım zaman ya bu adamı mesela GSP desen tamam. Habib desen tamam. Anladın mı? Hı-hı. Yani ne bileyim bir sürü great fighter var. Ve bu adamlar komple adamlar. Elleriyle iyi, dayanıklı, süper atlet, yerde iyi, takedown iyi, şu iyi, bu iyi falan. Yani Conor Morkshan'ı yeni aldı yani yıldız olduğunda ve yerde çok zayıftı. Çenesine çok koyduğun zaman tepediyordu yani.
Ama takedown defense'leri falan yani mesela Habib'e karşı o roundunda falan yine Habib'e karşı en çok direnenlerden biri olmuştu şeyde.
Ya en çok direndi, en az direndi. Habib dalga geçti herifle.
Okay, burada ben de şey Conor milliyetçiliği yapıyorum.
Yap istediğin kadar yap. Ben şey bulmuyorum adamı.
Bana mesela şey geliyor.
Teknik olarak çok büyük flow'ları olan oyunu daha çok psikolojik olarak karşı tarafı yıpratıp hı-hı. maç öncesinde çok büyük sinir bozan ondan sonra kontrollerini çok iyi kullanan, elleri çok iyi, gerçekten iyi yani. Reach'ini çok iyi kullanabilen, bacak ve movement'ının yani içeri giriş çıkışlarının aslında o bileklerini çok iyi kullanabilen. Hani onun için dikkat etmiyorsa geri adım atarken onun için şey yaptı. Çünkü yine arkaya basarak içeri doğru hareket ediyordu. O bu adam hani çok iyi yanları var. Kötü bir dövüşçü demiyorum yani. Diyemem de zaten. Ama Conor McGregor dediğin zaman benim için anladın mı? Fıt fıt fıt fıt fıt falan yani. Hani süper bir dövüşçü değil. Teknik açıdan bakıyorum ben.
Hı hı. Ya benim açıkçası biraz dediğin şu şanslı şöyle bir taraf var. Hatta stili çok pazarlanabilir bir şey. Yani bence mesela bir Anderson Silva'da bir de Adesanya'da bir de Conor'da olan bir özellik var. Görerek vurma. Yani o highlightlarında da hani kombinasyonlardan kaçarken veya kombinasyon yapıyorken falan yani şeyi görüyorsun. Vuracağı yeri görüp yani o inanılmaz bir refleks ve o yüzden çok fazla knockout highlight oluyordu.
Nokta vuruşlar yapıyor.
Nokta vuruşlar aynen ve onlar hep daha pazarlanabilir oluyor ama bir de işin tabii şey tarafı vardı. Hani iki sikletli ilk defa şampiyon oldu. O zaman pound for pound'da bir numaraya yükseltildi falan. Ama mesela ring içinde Anderson Silva'nın highlightlarını aldığın zaman mesela Conor'unkileri al. Hani Anderson'unkiler inanılmaz yani hani o adamın yıldız olması gerekiyordu. O noktada da işte hem ağzını laf yapması hem işte doğru pazarlama taktikleriyle beraber hani Dana White'le beraber bir üvey evlat durumu oldu.
Ya olacak. Kim para kazandırıyorsa o evlat oluyor.
Evet. Ve işte o zaten Mayweather'la yaptıkları o dev boks organizasyonu oldu. Ki mesela ben o dönem çok üzülmüştüm şey diye. Şeyden de emin değilim. Yani satışlara göre o büyük UFC'nin ismini duyulmasına çok büyük faydası olmuş ama ben mesela işte orada şey istiyordum. Hani devam etsin, kanır hakikaten aynı disiplinle ve ya bu adamın biz şeyini görelim. O kendi potansiyelinin zirvesini görelim. Olmadı ama şöyle bir yerden de tabii UFC'ye çok büyük faydası oldu. Yani o kadar kötü adamı oynadı ve o kötü adam için öyle bir şey çıkardı ki onun taklitleri bile başka sikletlerde başka yıldızların çıkmasına sebep oldu. İşte Colby Covington'lar falan. Ve iyi adamların da daha iyi gözükmesini sağladı bence. İşte mesela Habib en büyük örneği yani hani...
Habib kötü olması gerekmiyor muydu ya? Hani böyle bir middle east falan hani bu... Bu o hani öyle bir şey yok mu?
Yani ama işte yeni ama dünyada yeni dünyada iyi adamlar anti kahraman olduğu için hani Connor'ın yine destekçisi daha çok. Şeyde yuhalanıyor abi tartıda. Elhamdülillah. I know this is
doğru yuhalanıyor ama onu yuhlayanlar şey İrlandalılar falan olması lazım.
Yani Poirier de yuhaladı.
Oraya gelip böyle futbol taraftarı gibi bağırıyorlar ya.
Bu şeyde de öyle oldu.
Poirier gibi diyorum hep büyük ihtimalle çoğu öyle. Lay lay lay lay lay lay falan diye ben ilk onun maçında duydum yani böyle bağırıyorlar falan.
Abi bu arada o milliyetçiliği de çok iyi kullandı bu arada. Evet, ki evet. Bence mesela Türk MMA'nin kanayan yarısı milliyetçiliği kullanmak olumsuz anlamda yani. Ha. Herif onu da becerdi mesela. Hani kendine bir şekilde orada bir işte New York'u İrlandalılar kurdu biz New York'u geri alına gelir. Sakin ol abi hani dövüşüyorsun sadece ama bir sürü aslında işin bu karakter yaratma kısmında şey oldu, blueprint oldu.
Bence ben şeyi buluyorum onu. Son yani bütün bunlar süper. Yani buraya kadar hiç sıkıntı yok. Ama son maçında yani bu hafta yaptığı maçta ikisini birden kaybetti. Yani hem maçı kaybetti hem personasına çok ciddi bir zarar verdi. Yani söylediği şeyler çok böyle yenilir yutulur gibi değil. Yapmaması gerekiyordu. Ama anlaşılabilir de bir şey bir yandan. Hani empati kuralım. Çok ağır bir sakatlık. Üzerinde çok baskı vardı. Dövüşememenin ya da devam edememenin o frustration'ı var. Çünkü sakatlanmak çok sinir bozucu bir şey profesyonel sporcular için. Ne kadar sinirlendiğini insanın ben çok iyi biliyorum. Yani sinirleniyorsun yani. Bir de üzerinde bu kadar büyük bir baskı varken orada belki kaybetmiş olmak yine işi bir sonuca ulaştırırdı. Ama bu ciddi bir sakatlık olması, hani hemen bundan dönemeyecek olması, tekrar dövüşme ihtimalinin düşük olması ona çok büyük hatalar yaptırdı bence. Ve bu yaptığı hata yani burada 100 kere dövüşseler belki 100 kere kaybetseydi yani o maçtan sonra söylediklerini söylemeseydi daha iyiydi.
Ki zaten bu arada
çünkü kanı... parayı bu adam çok iyi dövüşçülüğünden değil işte demin dediğim gibi o ondan kazanıyor. Yani bence çok şey kaybetti o söyledikleri yüzünden. Yani adamın karısıyla ilgili konuşmamalıydı yani.
Bir de yani böyle hadi yaratıcı veya zekice bir şey söylüyor. Düz hani küfür ediyor gibi bir şey zaten artık son geldiği hal. Hani artı bence şey de abi çok o anlamda önemli. Şimdi bu bir Habib otobüs olayında böyle bir ciddi şey kaybetti. Şimdi burada da dediğin gibi yani o özgüvenli, sataşan, kimseden korkmayan adam.
Yok çünkü... Habib otobüs olayında bir şey kaybetmedi. Yani sen Connor diyorsun değil mi? Connor Habib olayında, otobüs olayında bir şey kaybetti diyorsun.
Evet evet o zaman
da. Bununla alakası yok abi. Ben öyle görmüyorum. O bir olay. Bir adam bir adama saldırdı orada. Ya da işte bir şeye fırlattı da orada işte kıza da gelmiş. O bilinçli yapılan bir şey değil. Yani hareket bilinçli ama mesela gidip de kızın kafasına o sandalyeyle vursaydı.
Yaşlı adamı zaman... vurmuştu bu arada barda hatırlıyor musun?
Ya onu bilmiyorum. Evet. Orada içkiliydi falan derler yani. Bu tip şeyler
hani o şımarıklığını demeye çalışıyor.
Reklam olarak kabul edilebilir. Ama kaybettikten sonra dominant bir şekilde yenilirken, domine edilirken, sakatlanıp kaybettikten sonra karşı tarafa karısına laf ettiğin zaman küfrettiğin zaman hani bu başka bir şey bu. Yani bunu reklam olarak kabul etmez insanlar. Toplum mesela sporda böyle. Yani bir günde seni böyle alır, zıplatır hoplatır falan iki gün sonra herkes kafana vurmaya başlar. Yani bu bir anda bence bunu nefrete döndürebilirsin. Bence çok ince bir çizgide yürüdü orada yani ve bence o çizgiyi aştı. Ve bu şimdi bunun reaksiyonu nasıl olacak? Ben şimdi seyrediyorum şeyi. internetten Hı-hı. bakıyorum bunların medyasına falan. Bunu toparlamaya çalışıyorlar. Yani biraz böyle kanır çıkıp da işte oradaki fenlerden teşekkür ediyor mesela. Hani bir şeyler söylüyor. Ben iyiyim, teşekkür ederim herkese falan. Orada farklı bir tondan bu işi döndürmeye çalışıyorlar ama ben dediğim gibi yani bacağının da iyi olmayacağını, çok kolay iyileşmeyeceğini, iyileştikten sonra zaten gazı alınmış bir kanırın daha da gazının alınacağını düşünüyorum bir. Bir de unutmamak lazım, bu adam açık bacaklarıyla hareket ederken etkili olmuş sadece. Bunun dışında hiçbir etkinlik gösterememiş. Oyun stratejisini sadece bir tarzın içinde boğmuş bir adam. O yüzden şimdi buna kalkıp da mesela desek ki abi senin jüsün çok iyi, bundan sonra insanlara yer alacaksın, ground and pound yapacaksın, yapamaz. Olmaz yani. Evet. O bitti. Öyle bir opsiyon olmadığı için, well-rounded olmadığı için ve ayak bileğine çok mecbur olduğu için şu anda ayak bileği doktor dese ki %100 iyileşti. Yine psikolojik olarak orada bir rahatsızlık hissedecektir ki milimetrik oynayan bir adam, çok ani reaksiyonlar göstermesi gereken bir adamın ayak bileğini düşünerek, tibiasını düşünerek hareket etme ihtimali sıkıntılı yani. Hmm. Onun için ben onun o anlamda sıkıntıda olduğunu ve maç sonrası işte dediğim gibi söyledikleriyle kariyerini bitirdiğini düşünüyorum şahsen.
Ki bu arada zaten bir tık geriye dönüyor olacağım ama kaybetti mesela. Nate Diaz maçı vardı, kaybetti. Gayet herkes aslanlar gibi kaybetti falan diye düşünüyordu. Hani kendini üstünde siklette bir adamla dövüştü. Yani ki zaten o ne denir? Hani challenge kelimesini kullanacağım şimdi, şeyini bulamadım Türkçesini. O challenge'dan kaçmayan, zorluktan kaçmayan bir adam olduğu içinde zaten hep şeydi, öne çıkıyordu. Peki son bir soru soracağım abi, sonra kapatıyorum. Hı-hı. Sence Conor'dan sonra MMA'de çok net bir şekilde ne değişti? Yani şeyi bir tarafa koyuyorum, bu trash talk, o zaten öngörülebilir bir şey. Hani sence bir...
Conor'dan sonra mı ne değişti?
Evet, yani bütün yeni MMA'cilerde atıyorum bunun bir daha komple dövüşçüler çıkmasına mesela bir etkisi oldu mu sence? Yoksa sadece pazar olarak büyüdü?
Hiçbir şey değişmedi. Yani bu 200 yıl önce neydiyse şimdi de o. Öyle yani. Değişmez de yani. Çünkü insan değişmiyor. Yani her zaman biri çıkıyor ve birini seyretmek istiyor ve bu her zaman şeyle olmuyor yani, çok muhteşem sporculukla olmuyor. Ben hep söylüyorum, MMA baktığın zaman aslında bir sportif faaliyet ama sporculukla pek alakalı değil yani. Yani çünkü kendini orada pazarlayıp satman, orada bir persona yaratman, organizasyonun bunu beğenmesi ve kabul etmesi. Senin şimdi elinde bir tane Orta Doğu, Türk dövüşçüm var diyelim benim mesela şimdi. UFC şöyle bakmıyor olaya. Bu çok iyi bir dövüşçü, ben bunu alayım demiyor. Bu markette kaç kişi bizi seyrediyor diyor. Ben buraya bir tane Türk koyarsam ben ne kazanırım diyor falan gibi. Ya bu bir business ve bu business'ın etrafında bir tane böyle bundan yüzlerce yıl önce de işte bir tane bu iri adamı kim yener meydanda vardı. İşte Maeda'nın o küçücük Mr. Impossible hikayeleri falan var. Bu küçücük adamla kim dövüşür falan. Niye? Çünkü orada insanlar bir underdog seyretmek istiyor. İri adamı herkesi yenmesini ya da belki de orada bir başka birinin o iri adamı yenme ihtimalini seviyorlar. Kimse orada oturup da bizim gibi böyle tek tük koçun, jiu-jitsu bilen bilmem ne yapan bir 10 bin 20 bin kişinin oradaki tekniğine bilmem nesine falan ona bakmıyor yani. Bunu seyreden insanlar oraya işte celebrity kız arkadaşıyla gelip önde oturup 15 bin dolar bilete veren adam, iki tane dövüşen adam görüyor. Yani çok basit her şey. Conor yığınlara bunu verdiği için bugün o. Hiçbir şey değişmedi. Şekli değişti ama konsept aynı. İlgi çek, heyecan ver, işte bir bağır, hani bir şey sat yani. Ne satıyorsun? Terbiye sat mesela. GSP terbiye sattı. Hı hı. Etik sattı, kültür sattı. Ve dedi ki ben saygı duyuyorum. Eğildi, kalktı falan. Onun da bir alıcısı var. Bugün Amerika'da işte binlerce karate okulu var. Hani kafasına onu taktığı zaman, o adam çıktığı zaman, sen binlerce genç bu işi seyretmek isteyen ya da bunu yapan ya da yapmak isteyen insanın direkt kafasını UFC'ye doğru böyle çeviriyorsun yani. Çünkü o konsepte bad boy olamazsın. Çünkü o konsept dojo kültüründen geliyor. Yani GSP gerçekten bir bad boy olsaydı da onu satamazlardı. Anlıyorsun ne demek istediğimi? Onun için hani burada ne değişti dersen, insanlar değişmedikçe hiçbir şey değişmedi abi, aynı. Sadece makyajı farklı, daha büyük paralar olduğu için işin içinde. Daha çok bağırabiliyorlar. daha çok böyle Connor gibi insanları promote edebiliyorlar. Daha önce Bad Boy yok muydu? Daha geçen bölümlerde eldivenini yalayan bir BJP'ni gördük. Yani eldiveni kanı yalayan bir adam vardı bu sporda. Daha bad bir şey olabilir mi ya? Herif hasta yani.
Rampage Jackson vardı.
Ama onu pazarlayamıyorlar işte. Rampage Jackson. Şeyleri taciz ediyordu. Vahşinin
önünde gideydi.
Speakerları öyle falan Japonya'da taciz ediyordu falan. Reporterları
tokatlıyor falan.
Tabii.
Şimdi saçmalık
bu,
bir herif.
Ama işte şimdi market çok büyüdü, genişledi ve büyük bir reklam şirketleri bu işin içinde. Public oldu şirket falan. O yüzden hani olay başka bir yerde sadece. Çapı değişmesine rağmen özünde aslında baktığımız zaman çok bir şey değişmedi yani.
Abi güzel bir özet yaptım bence. Var mı eklemek istediğim bir şey?
Eklemek istediğim bir şey yok. Çok fazla ya, bugün gerçekten düşündük ne yapalım diye. O kadar çok mesaj şey geldi ki abi, hani bir de ciddi böyle bir olaylı maç olduğu için sakatlıklı vesaire. O kanırcılar abi kanır abi kanır abi kanır yani işte konuşalım sizin için özel bir bölüm yapalım dedik. Durum bu. Eklemek istediğim başka bir şey yok. Tekrar yorumları bekliyorum. Varsa sorularınız oradan konuşmaya devam ederiz.
Kafes Podcast'in bu haftaki bölümünde hani bir dönemin sonu olarak Connor'ın kısaca kariyerini ele aldık ve son maçına değindik. Önümüzdeki hafta yeni konu ve konuklarla karşınızda olacağız. Hoşçakalın.